Ayrım 21.
Şeyhin sesi her zamanki sükunetine kavuşmuştu ama sözlerindeki gizli azarı, kendi huzurunda ulu orta konuşulmasındaki küstahlığa haddini bildirme isteğini Ragıp Bey hissedip utandı. Utancını aldırmaz bir kibrin altına saklamaya çalıştı. Peki kim efendi hazretleri? Ulema değil, padişah değil. Bu mollaları kim tahrik etti? Kim askeri kışlasından çıkardı? Hakikat ne? İnsanlar hakikati istediklerini söylerler hep. Ama bazen düşünürüm ki onlar hakikat olduğuna daha önceden karar verdikleri şeyin peşindedirler. Hakikati değil, kendi inandıklarının hakikat olduğunun ispatlanmasını isterler. Bu zaaf insan olduğunu kör eder Ragıp Bey. Görmesi gereken önündeyken göremez. Hem hakikati görmek istemezsiniz belki de. Hakikat bize Allah'ın bir lütfu mu yoksa bir cezası mı hiç karar veremedim. Ben onda hep bir ateş sezerim. Her göz ona değemez, her el ona dokunamaz. Hakikat yakıcıdır Ragıp Bey. Onu tutmak herkesin harcı değil. Sonra Ragıp Bey'den ziyade kendine söyler gibi kederle ekledi. Allah hakikati isteyenlerin yardımcısı olsun. Başkalarına açıklayamadıkları bir kederi içlerinde taşıyan, söylenemeyen bir sırrın ateşiyle işkence çeken herkes gibi Şeyh Efendi de her sözü, her tartışmayı karşısındakine sezdirmeden bir iç hesaplaşmaya çeviriyor, her zaman karşısındaki kim olursa olsun sözün bir yerinden sonra kendi kendisiyle konuşmaya başlıyordu. İçinde taşıdığı sır öylesine insana ait bir sır, ruhunu yakan keder öyle insani bir zaaftı ki onunla konuşan herkes onun sözlerinde, onun hesaplaşmasında kendine ait bir şeyler buluyor, onun gizli kederinin sözcükler halinde uçuşan kıvılcımlarından kendine bir ışık alıyordu. Şeyh Efendi Ragıp Bey'in hakikatin ne olduğunu kendisinden öğrenmek için beklediğini aldırmadan birden sözü değiştirdi. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz şimdi? Bu durumda şehirde dolaşmanız pek emniyetli olmaz. Bir zaman tekkede kalmayı düşünür müsünüz? Burası hala payitahtın en güvenilir yeridir. Vakit saklanma vakti değil efendi hazretleri. Müsaade ederseniz ben Selanik'ten gelecek orduya katılmak üzere şehirden ayrılacağım. Arkadaşlarım beni Edirne kapıda bekliyor. Oradaki ahırdan at tedarikleyip hemen hareket edeceğiz. Şeyh Efendi memnuniyetini belli edercesine gülümsedi. Doğru düşünmüşsünüz. Selanik'ten ordu hareket etmiş mi peki? Henüz etmemiştir sanmam ama bunu bu sefillerin yanına bırakmayacaklarına eminim. Mutlaka bir şey yapılacaktır. Yapılacak her neyse bize de bir vazife düşer. Ragıp Bey kızıyla evlenip şeyhin damadı olduktan sonra da aralarındaki ilişki hiç değişmemiş, itiraf edilmeyen bir dostluk eskisi gibi sürmüş, ikisi de diğerinin yaptıklarından gurur duymuş, karşısındakine güvenmişti. Dilara Hanım konusu şeyhin kulağına gitmesine rağmen Şeyh Efendi hiçbir zaman bu konuda Ragıp Bey'e bir söz söylememiş, bir imada bile bulunamamıştı. Damadının kızından başka bir kadını sevdiğini biliyor ama kendi inancına ve ahlakına aykırı olan bu davranışı, dostu bunu kendi inancına ve ahlakına uygun bulduğu için sessizce kabullenip saygı gösteriyordu. Daha sonraları Osman'a, "Kimseyi kendi ölçülerine yargılama, herkesi kendi ölçüleriyle yargıla," demişti. Ahlaksız benim ahlakıma uymayan değildir. Ahlaksız kendi ahlakına uymayandır. Şeyh cübbesinin eteklerini toplayarak ayağa kalkmaya hazırlandı. Gitmeden validenizi göreceksiniz herhalde. Müsaadenizle bir helalleşmek istiyorum. Eminim geldiğinizi çoktan haber almışlar. Sizi bekliyorlardır. Birlikte ayağa kalktılar. Şeyh sanki gidebilen birine gıpta edermiş gibi baktı Ragıp Bey'in yüzüne ya da ona öyle geldi. Bir isteğiniz, arzunuz olursa bana bir haber uçurun. Şeyhin bu her zamanki veda sözüne Ragıp Bey de her zamanki cevabını verdi. Bizi dualarınızdan eksik etmezsiniz. Bu bize el verir. Annesi tekkenin harem kısmında kendisine ayrılmış olan sade odada başına sardığı beyaz tülbendi, savaşların, göçlerin, baskınların, ölümlerin darbesini yiye yiye daha genç yaşta gülmeyi kendi acılarına bir ihanet olarak algılayıp gülmeye düşman olmuş, bir sevinci nereye, hangi çizgilerine yerleştireceğini bilmeyen çatık çehresi, oğullarına yaklaşan bir felaketi herkesten önce görüp önlemini almak istermiş gibi dikkatle bakan küçük kara gözleri ve ne bakışında, ne duruşunda, ne konuşuşunda görüldüğü halde çocuklarının karşılaşır karşılaşmaz hissettikleri, neredeyse tabiat dışı korkunç sevgisiyle onu bekliyordu. Ragıp Bey'e elini öptürürken koşullar ne olursa olsun hiç savsaklamadığı soruyu sordu. Aç mısın, bir şey yedin mi? Birden sabahtan beri bir şey yemediğini, sabah kahvaltısından Dilara Hanım'ın ona zorla bir şeyler yedirmesinden bu yana ne kadar uzun zaman geçtiğini fark eden Ragıp Bey yalan söyledi. "Yedim anne. Siz nasılsınız? Rahat mısınız burada?" "Allah şükür iyiyim, rahatım. Sen beni merak etme. Askerler ayaklanmış diyorlar." "Evet, bir iki serseri ayaklandı. Zabitlere sataşıyorlarmış diye duydum." Ragıp Bey, annesinin isyancılardan, mahalledeki kavgacı çocuklardan söz ediyormuş gibi söz ettiğini duyunca dayanamayıp güldü. Annesinin aslında neyi sormak istediğini anlamıştı. "Bana sataşan olmadı anne." "İyi, abinden haber aldın mı?" "En son Berlin'deydi. Tahminim Selanik'e gelmiş olmalı. Onu da merak etmeyin. Ben de birazdan şehirden ayrılıp Selanik'e gideceğim." "Bu gece kalmayacak mısın?" "Gitmem lazım. Arkadaşlar beni bekliyor. Yola çıkmadan önce elinizi öpüp hayır duanızı almaya geldim." "Hemen mi gidiyorsun?" "Hemen gitmeliyim anne." Uzun bir sessizlik oldu. Sonunda annesi yerinden kalktı. "Peki, vazifen neyse onu yap. Allah muinin olsun." "Bir emriniz, bir ihtiyacınız var mı anne?" "Benim bir şeye ihtiyacım yok oğlum. Sen beni düşünme." Ragıp Bey annesinin elini öpüp odadan çıkarken yaşlı kadın yandaki kapıyı gösterdi. "Hatice Hanım'ın odası orası. Ona da bir Allah ısmarladık diyeyim. Çok oyalanma, yolcu yolunda gerek. Geç kalma." "Peki anne." Gelinine duyduğu nefreti asla dile getirmeyen, bir gün bile olduğuna karısından şikayet etmeyen yaşlı kadın, Hatice Hanım'ın kapısı açılmadan önce kendi kapısını kapatıp içeri girmişti. Hamileliğinin son günlerine gelmiş olan Hatice Hanım, iyi kızartılmış bir puf böreği gibi şişmiş, elleri ayakları boğum boğum yuvarlaklaşmıştı. Karnı entarisinin altına sokulmuş iri bir kazan gibi duruyordu kucağında. Ragıp Bey girdiğinde yanına yerleştirdiği bir idare lambasının iç karartıcı sönük ışığında Kur'an okuyordu. Kafasını kaldırıp kocasına şöyle bir baktıktan sonra kitabı dizlerinin üstüne bıraktı ama yerinden kımıldamadı. Kocasının bir başka kadını sevmesini affetmiyor, onu affedenleri kendi babası da dahil bir düşman gibi görüyordu. "Hoş geldin" bile demeden içeri izinsiz giren bir hizmetkara bakar gibi aşağılayıcı bir kızgınlıkla bakıyordu. "Nasılsınız Hatice Hanım?" "İyiyim elhamdülillah." Sesinde aldatılan ve bunu yalnızca erkeğinin değil, bütün insanların, bütün hayatın ihaneti gibi görüp kendini yapayalnız hisseden kadınların bu çaresizlikten kurtulmasına yardım edecek bir umut için yalvarışıyla, bu çaresizliğe sürüklendiği için duyduğu nefretin birbirine karıştığı o soğuk ve boğucu küskünlük hissediliyordu. İhanet, bir akrebin çevresine dizilen ateş gibi onu ihanete uğramamış herkesten ayırıp yalnızlaştırıyordu. Bu, başka hiçbir yalnızlığa benzemeyen, yalnızca ihanete uğrayanların bildiği bir kimsesizlik, içine başka hiçbir canlının giremediği bir ıssızlıktı. Aldatılan kadının ömrünü içinde geçirdiği bu ıssızlığın büyüklüğünü, öbür kadına duyulan kıskançlık doldurmaya yetmediğinden, ihanete uğramamış herkese aynı şiddette bir kıskançlık besleniyor, hepsi aynı şekilde kötü ve hain gözüküyor, kadının kendisini de bencilleştirip hainleştiriyordu. Suyun yüzüne çıkmasına, nefes almasına izin vermeyen dev yosunlar gibi bedenine ve ruhuna dolanan bu yalnızlıktan ve düşmanlıktan kurtulabilmek için yalvarmaya ne kadar hazır olduğunu hissettiğinden, bunu engellemek amacıyla soğuk ve mesafeli durmak zorunda kalıyordu. Ragıp Bey, karısının "siz nasılsınız?" demediğini, bir hatırını sormayı bile ondan esirgediğini, sanki hemen gitmesini beklermiş gibi yerinden kımıldamadığını görüyordu. Kader onları öyle bir biçimde bir araya getirmişti ki birinin mutlu olması için öbürünün mutlaka mutsuz olması gerekiyordu. Kendi duygularında, isteklerinde, sevgilerinde çok masum ve çok haklı olan bu iki insan bir araya geldiklerinde sisli bir karanlıkta karşılaşan iki katile dönüşüyorlar, kendi mutluluğunu yaşatmak isteyen öbürünün mutluluğunu öldürmek zorunda kalıyordu. "Selanik'e gidiyorum, birazdan yola çıkacağım, veda etmeye geldim. Güle güle." Aldatanlar aldatmakla yetinmezler. Onlar ihanete uğrayandan bunun için üzülmemesini, kahırlanmamasını, dertlenmemesini, sevdiğinin bir başkasıyla yaşadığı hazın üstüne kendi acılarının gölgesinin vurmasına izin vermemesini de isteyecek kadar bencilleşirler. İhanetin yarattığı ve hem aldatanın hem aldatılanın hayatına yayılan kederli gölgeyi isterler ki Aldatılan temizlesin. Aldatanı vicdan azabından, suçluluktan, bir başkasını haksız yere üzmüş olmanın utancından kurtarsın. Bunu elde edebilmek için aldattıklarının önünde alçalmayı, kendilerini acındırmayı, gülünç şaklabanlıklarla bir gülücük koparmaya uğraşmayı mübah sayarlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bu armağanı aldattıklarından alamazlar. Aldatılan elinde kalan son silahı asla kendini aldatana gönül rızasıyla teslim etmez. Ragıp Bey de şehrin bir isyanla sarsıldığı o akşam akıbeti meçhul bir yolculuğa çıkarken istediği armağanı alabilmek için farkına varmadan kendisini acındırmaya uğraştı. Eğer yaptığı şeyin farkına varabilseydi bunu asla yapmazdı ama o anda kendi kederiyle soğumuş kadının bir tebessümüne, yarı karanlık bir odada tek başına Kur'an okuyan yalnız kadının kendisine bağışlayacağı bir vicdan rahatlığına öylesine muhtaçtı ki kendine hakim olamadı. Bir çatışma kaçınılmaz gözüküyor. Gidip de dönmemek var. Hakkınızı helal edin. Hatice Hanım'ın verdiği cevabı hiçbir zaman unutmadı. Benim sizde bir hakkım yok. Ragıp Bey karısının karnına baktı. Ama artık doğacak bebekle ilgili bir söz söylemenin yersiz kaçacağını anladı. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Allah'a ısmarladık. Hatice Hanım yeniden Kur'an-ı Kerim'i eline almış, okumaya başlamıştı bile. Başını kaldırmaya gerek görmedi. Uğurlar olsun. Tekkeden çıktığında isyancıların kutlama atışları, ışıklarını söndürmüş şehrin üstüne hiç bitmeyen bir tarakayla binlerce mermiyi peşlerinde kızıl çizgiler bırakan ölümcül ateş böcekleri gibi serpiyordu. Çok da uzun sürmeyecek bir zaferi kutlamak için askerler ürkütücü bir gürültü yaratmaktan başka bir yol bulamamışlar, kendi coşkularını paylaşmayan insanları korkutmayı tercih etmişlerdi. Yanı başında yürüdüğü Haliç, kimsenin dinlemediği binlerce yıllık bir masalı anlatır gibi mırıltılarla akıyor, arada bir fokurtular çıkarıyordu. Işıksız evlerin önünden geçerek Edirne kapıya doğru giderken, Hatice Hanım'ın boğuk ve küskün sesiyle loş odada Kur'an okuyan hayali, dönüp ayaklarına kapanarak af dilemek istekleri uyandırıyordu. Bunun geçici bir duygu olduğunu, sabahtan beri gördüğü ölümlerin, isyancılar karşısında yaşadığı yenilginin, simsiyah sokaklarda yürürken boynuna bir kemen gibi dolanan bu üzüntülerin hepsinin altında bir başka görüntü olduğunu, o görüntünün her şeyin olduğundan daha acılı hissedilmesine yol açtığını da seziyordu. Eğer sabahleyin arabanın penceresinden baktığında, boş basamaklar yerine orada kendisini son kez el sallamak için bekleyen Dilara Hanım'ı görmüş olsaydı, daha sonra yaşadıklarından gene üzülürdü. Ama kendini böyle kaybolmuş, hayal kırıklığı ve yalnızlıkla boğulmuş hissetmezdi. Edirne kapıdaki ahıra vardığında gecenin serinliğine rağmen terlemişti. Duvarlarına deri koşumların, boy boy eğerlerin, üzengilerin, kamçıların asılı durduğu ahırdan hayvan ve gübre kokan ağır bir sıcaklık tütüyordu. Kapatıldıkları bölümlerde tuhaf hışırtılarla önlerindeki samanları yiyen atların yemlerini çiğnerken çıkardıkları ıslak seslere, arada bir atın tahta bölmelere sürtünmesinin ya da huysuzlaşan bir kısrağın kısa kişnemesinin sesi karışıyordu. Şükrü Bey, seyislerin girişteki odasının duvarına dayanmış sigara içerek Ragıp Bey'i bekliyordu. Geldiğini görünce sabırsız bir hareketle sigarasını yere atıp çizmesinin ucuyla bastırarak söndürdü. Geç kaldın. Yürüyerek gelmek zorunda kaldım. Atlar hazır mı?
Hazır.
Şükrü Bey seyislerin odasına doğru seslendi. İsmail arkadaş geldi, bizim atları getiriver. Seyislerin odasından kısa boylu, yüzü kırış kırış bir adam çıktı. Ragıp Bey'e sanki kendisine bir at verilmesini hak edip etmediğini anlamak ister gibi şöyle bir bakıp ahırın arka tarafındaki karanlığa doğru yürüdü. Biraz sonra yedeğinde iki atla geldi. Rahat binmeleri için atların başlarını sıkıca tuttu. Atlarına bindikten sonra Şükrü Bey eğilip İsmail'e bir şey verdi. Sağ ol İsmail ağa, eyvallah. Uğurlar olsun beyim. Ahırdan çıkınca birbirlerine bir şey söylemedikleri halde ikisi de aynı anda atlarını dört nala kaldırdılar. Bir an önce bir orduya, düzene, emirlerini dinleyecek olan askerlere kavuşmak, bu yenilginin utancından kurtulmak istiyorlardı. Surlardan uzaklaşırken Ragıp Bey gittiğini bile haber veremediği Dilara Hanım'ı bu karma karışık şehirde yapayalnız bıraktığını düşünüyordu. O gece şehirde silah sesleri hiç susmadı. Binlerce mermi evlerin çatılarına ölü kuşlar gibi patırtılarla yağdı. Bunlar kazandıkları zaferden ürken askerlerin kendilerini yüreklendirmek ve özgürlüklerinin tadını çıkarmak için sıktıkları fişeklerdi. Ama Dilara Hanım bütün gece bu seslerde ölümün sesini dinledi. Ragıp Bey'in o korkunç tarakaların ortalarında bir yerde bir tehlikenin içinde olduğunu düşünüp kaygılanıyordu. Erkekler için duymaya alışkın olmadığı bu endişe Ragıp Bey'e beslediği, deniz kuşları gibi bir türlü yere konamadan içinde gezinip duran belirsiz duyguları, kum yığınlarından bir heykel yapan keskin bir mala gibi süratli darbelerle şiddetli bir özleme, vazgeçemeyeceğine inandığı bir sevgiye çeviriyordu. Dilara Hanım'ın ruhundaki Ragıp Bey'in varlığının dolduramadığı boşlukları şimdi yokluğu çok daha kuvvetle dolduruyordu. Ragıp Bey'in beğendiği yanlarını, dürüstlüğünü, cesaretini, duygularına bir karşılık istemeyen ketumiyeti, ifadesini, soru sormayan sessizliğinde bulunan nezaketini, yatakta ne zaman hoyratlaşacağını, ne zaman usullaşacağını bilen bedenini, bütün bunları özlemle, beğenmediği yanlarını, edebiyattaki koyu cehaletini, etkileyici sözler söylemekten utanan kısa ve sert konuşmasını, katı bir disiplinle yetiştirilmiş insanlarda görülen kıvraklık yoksunluğunu ise şefkatle hatırlıyordu. Zamanın parçalara bölündüğü ve zaman parçalarının her birinin ışığının bir başka türlü olduğu hayatta Ragıp Bey bazı zaman dilimlerinde kusursuz, bazı zaman dilimlerinde yetersiz gözükebiliyordu Dilara Hanım'a. Ama ölümün tükenmez ışığına yaklaştığından beri orada yalnızca cesur ve onurlu bir insan duruyordu artık. O sonsuz ışık beğeniyi hak eden yanlarını parlatıyor, kusurları ise hoşgörüyle bağışlanmayı hak eden sevimli kabahatlere döndürüyor, hatta onlara bir saflık, bir masumiyet katarak erkeğin çekiciliğini artırıyordu. Bir başka vakit olsa Dilara Hanım bir erkeğe duyulan özlemle şefkatin bu muhteşem bileşiminin kendisini nereye sürükleyeceğini derhal fark eder, ya kaçınılmaz bir aşka düşmemek için uzaklaşır ya da en azından kendisini düşünmek, bu duygularının gözüktüğü kadar gerçek olup olmadığını anlamaya çalışmak için bir süre ayırırdı. Ama şehrin bir çocuk gibi korktuğu o gece kendini arzuyla bıraktı bu duygulara. O duyguların birbirine karışmasına, birbirini büyütmesine izin verdi. Bir ana rahmi gibi istekle besledi onları. Belki bir erkek için bu duyguları hissetmeyi özlemişti. Belki de öleceğinden endişe ettiği birine karşı içinde büyüyen sevgiyi engellemek alçakça bir ihanet gibi gelmişti. Nedenini hiçbir zaman bilemedi. Ertesi sabah çığlıklarla ve kaba saba bağırışlarla uyandı. Telaşla yataktan fırlayıp pencereye koştuğunda bahçe kapısının önünde tersaneliler diye bilinen bahriye piyadelerinden 3 neferin Rum hizmetçiyi sıkıştırdığını, kızı demirlere dayayıp entarisinin eteklerini sıyırmaya çalıştıklarını gördü. Çarşafını geceliğinin üstüne giyip çıplak ayaklarıyla dışarıya koştu. Öfkesinden koca demir kapıyı tek başına açıp bütün gücüyle "Bırakın o kızı!" diye bağırdı. Geceden beri içen 3 sarhoş tersaneli kendilerine bağıran bir Müslüman kadını karşılaşınca birden duraladılar. Edepsizliği sürdürmek mi yoksa gerilemek mi gerekiyor karar veremediler. 700 kişilik bir birlik olan tersaneliler azgınlıkları ve serserilikleriyle ünlüydüler. Esrar çekerler, kışlalarında kadın oynatıp oğlan kapatırlar, esnafı tedirgin eder, haraç toplarlardı. Bütün ayaklanma boyunca isyancı askerlerden hiçbiri kadınlara sarkıntılık etmediği halde yalnızca bu tersaneliler afyonlu şaraplarını içip içip sarhoş bir halde "Şeriat isteriz!" diye sokaklarda dolaşırken başı açık kadınları da taciz etmişlerdi. Şimdi ise karşılarında bir Müslüman kadın vardı ve Müslüman bir kadına sarkıntılık etmek, hele bir şeriat ayaklanmasının ortasında bunu yapmak tehlikeli olabilirdi. Tersanelilerin kararsız kaldığını gören Dilara Hanım daha da cesaretlenip bağırmayı sürdürdü. Bağırırken biraz da çevreden duyanların yardıma gelmesini bekliyordu. "Defolun buradan! Kadınlara saldırmak mı şeriat?" Dilara Hanım'ın bahçıvanıyla uşakları da gelmiş, çevre konakların kapılarında tersanelilere kızgınlıkla bakan hizmetkarların öfkeli yüzleri belirmişti. O sırada sesleri duyup pencereye çıkan Hikmet Bey, yandaki konağın önündeki 3 isyancıyı, bağıran çarşaflı kadını, ağlayan Rum hizmetçiyi görünce birden kendi ailesi saldırıya uğramış gibi korkunç bir hiddete kapıldı. Çoktandır uysallığının ve olgun sükunetinin altında yatan sessiz öfkesi ayaklanmıştı. Hiçbir şey düşünmeden epeydir kullanmadığı tabancasını çekmeceden alıp beline sokarak "Gelin benimle!" diye bağırıp merdivenlerden koşar adım indi. Komşu konağın bahçe kapısına varana kadar köşkte çalışan adamları da beylerinin öfkesinden kendilerine pay çıkararak peşine takılmışlardı. "Ne oluyor burada? Sizi rahatsız mı ediyorlar hanımefendi?" Tersaneliler tüfeklerine sıkı sıkıya yapışmışlar, çevrelerinde toplanmaya başlayan kalabalığa, kranta giyimli Hikmet Bey'e, şık çarşaflı Dilara Hanım'a bakıyorlar, uykusuzluktan ve içkiden kızarmış gözlerini her birinin yüzünde dolaştırıp bir karar vermeye çalışıyorlardı. Bunların arasından birini tepeleseler hepsinin dağılacağını hissediyorlardı ama orta yerde bir de çarşaflı kadın duruyordu. Tersaneliler Müslüman bir kadına sataşmışlar lafı yayıldı mı başlarını bu beladan sıyıramayacaklarını, subayların keklik gibi avlandığı bütün kentin bir av sahasına döndüğü şu günlerde kendilerinin tantuna gidebileceğini, kimsenin de üç serserinin hesabını sormayacağını kestiriyorlardı. Hikmet Bey aniden dönüp tersanelilere çıkıştı. ''Siz halife hazretlerinin payitahtında onun kullarından birini ne cüretle rahatsız edersiniz? Müslüman bir kadına sarkıntılığın cezasını bilir misiniz?'' Tersaneliler tam da korktukları sözü duyunca aralarından biri yarım ağız karşı çıktı. ''Biz Müslüman kadına bir şey demedik, öbür başı açık kadına başını kapat dedik, o kadar.'' Başı açık olan Müslüman hanımın Rum hizmetçisi, o da halife hazretlerinin bir kulu. Hadi gidin buradan, bir daha da buralardan geçmeyin. Burası namusu müseccem bir mahalle, burada kopukluğa yer yok. Tersaneliler kendileri için eğlencenin bittiğini, işin tatsız bir hal aldığını anlayınca, o karı da başını açmasın sokağa çıkarken diye homurdanarak cakalı adımlarla sokağın köşesine doğru yürümeye başladılar. Sokağın köşesine geldiklerinde tüfeklerini doğrultup havaya birkaç el silah sıktıktan sonra "Şeriat istiyoruz!" diye bağırarak gözden kayboldular. Tüfek sesleriyle birlikte öbür konakların hizmetkarları hızla evlere çekilmişler, kapılar kapanmıştı. Dilara Hanım Hikmet Bey'e döndü. "Teşekkür ederim efendim, sayenizde bu serserilerin şerrinden kurtulduk." ''Estağfurullah efendim, benim yaptığım bir şey yok. Onlar zaten gideceklerdi. Bir Müslüman hanımı rahatsız etmeye cüret edemezlerdi. Siz iyi misiniz?'' ''İyiyim, sağ olun. Zannederim siz Reşit Paşa'nın mahdumu Hikmet Bey'siniz. Taşındığınızı duymuştum ama tanışmak kısmet olmamıştı. Buyurun, bir kahve içmez misiniz?'' ''Rahatsız etmeyeyim efendim.'' ''Estağfurullah, ne rahatsızlığı?'' Dilara Hanım, hizmetkarları eve gönderirken Rum hizmetçiye de çıkıştı. ''Neden başını örtmeden çıkıyorsun dışarı?'' ''Ahçıbaşı tuz bitti deyince köşedeki bakkala kadar koşuverdim tuz almaya. Bir daha kadınlardan kimse dışarı çıkmayacak. Ben söyleyene kadar bütün dışarıdaki işleri erkekler görecek.'' Birlikte salona girdiklerinde ikisinin de biraz önceki olaydan dolayı rengi biraz uçmuştu. Arada derin bir soluk alıyorlardı. Yaşadıkları olayın korkunçluğunu şimdi daha iyi hissedebiliyorlar, tersanelilerden birinin silahı doğrultması halinde olabilecekleri ancak şimdi düşünebiliyorlardı. Olay yaşanırken süratle giden bir trenin penceresinden bakar gibi ayrıntıların pek farkına varamadan her şeyi hızla yaşamışlardı. Akıp giden bir manzara gibi duyguları karmakarışık akıp gitmiş, heyecan ve korku bütün çizgileriyle ortaya çıkmamıştı.